Yani burada Kordilya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi geçtiğim versiyon.
Lansiyonların dağılıklı. Sen bir sistemde kap karanlığı çalışıyor. Şu kadar bir daha geliyor.
Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bir Yaşam ve Sağlık programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızı Doktor Erel Aksoy ile birlikte hazırladık. Konuğumuz ise kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Levent Çoban bizlerle birlikte. Levent Bey hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz Levent Hocam.
Teşekkür ederim. Hoş
Dilerseniz
bulduk.
Sizi kısaca bir tanıtmakla başlayabiliriz.
Evet, buyurun.
1990 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyetiniz var.
Evet.
Daha sonra uzmanlık alanınız, kulak burun boğaz alanında uzmanlığınızı Sivas'tan aldığınızı biliyoruz.
Evet.
O tarihten itibaren de daha çok özel sektörde çalışmanıza devam ediyorsunuz. Yakın zamanda da akademik olarak bir üniversiteyle bağlantınız olduğunu biliyoruz.
Evet, Bilgi Üniversitesi'nde başladık akademisyenliğe.
Evet. Hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
Horlama nedir? Kimlerde daha sık görülür? Horlamanın sebepleri hakkında bilgi verir misiniz?
Evet, horlamanın sebepleri bizim en sık gördüğümüz poliklinikte sebep olarak burundaki hastalardaki burun kıkırdaktaki eğrilikler, burun bölmesinin sağa ya da sola doğru eğri olması, sonra burun etindeki aşırı olan büyümeler, bunun yanında aşırı büyük bademcik dokusu, bunun yanında küçük dilin aşırı büyük, uzun ve sarkık olması, yumuşak damağın aşağıya doğru sarkık olması, bunların hepsi horlama sebepleri olarak karşımıza çıkıyor.
Evet. Dedik ki yani burnun ilk girişten itibaren arkaya doğru gittiğimiz zaman çeşitli sebepler var. Belli bir yaşta görülme durumu daha fazla karşımıza çıkıyor mu yoksa tamamen şişmanlık durumuyla alakalı bir durum olarak mı karşımıza çıkar horlama?
Evet, yani şimdi şişmanlarda daha fazla olduğunu söylemiştik doğal olarak. Hı-hı. Çünkü onlarda küçük dil ve yumuşak damak daha çok aşağı doğru sarktığı için horlama daha sık görülüyor. 35-40 yaşından sonra horlama insidansında artma görülmüş. Hı-hı. Bunun yanında sadece yani 40 yaş üstü değil çocuklarda da horlamayı çok sık görüyoruz. Aşırı büyümüş geniz etinde olan çocuklarda horlama sıklıkla görülüyor. Hı hı. Yine bu çocuklarda gece terlemeleri, yatakta aşırı terleme, başının terlemesi. Evet. Ertesi gün işte beynine giden gece boyunca az oksijenlenmeye bağlı bu çocuklarda hiperaktivite ve aşırı hareketlenme görüyoruz. Hı hı. Yine bu çocukların metabolizmasında biraz gerileme, dolayısıyla şişmanlığa daha fazla eğilim, unutkanlıkları fazla, öğrenmeleri daha az, okulda daha hırçın ve daha uyumsuz çocuklar olarak bu çocuklar karşımıza çıkıyor. Yine aşırı büyük geniz eti olan çocuklarda altını ıslatma problemi çok sıklıkla görülebiliyor. Dolayısıyla hani çocukluk çağında da bu büyümüş geniz etini atlamamak lazım aileler açısından söylüyorum, anne babalar açısından.
Peki bu saydığınız sebeplerin hiçbiri olmadan da horlama olabiliyor mu? Mesela hasta obezite değil, işte geniz etinde problem yok, işte damak sorunu yok, yani işte saydığınız bütün maddeler.
Tabii bunu da görüyoruz.
Bunlar olmadan bir horlama olabiliyor mu?
Olabiliyor.
Bir de cinsiyet farklılığı var mı horlamada?
Evet, horlama genellikle erkeklerde insidanslar hep daha fazla erkeklerde. Yani obezitenin de daha fazla olmasıyla olabilir, şişmanlığın daha fazla olmasıyla olabilir, erkeklerde daha fazla olması. Bir de gerçekten hiçbir anatomik problem olmadan da horlama görülebilir. Hepimizde yani normal insanlarda da hiçbir sorunu olmayan insanlarda aşırı yorgunluk durumlarında. Tabii orada küçük dil ve yumuşak damak kaslarının aşırı gevşemesine bağlı gece yattığımızda normal horlamayı görüyoruz. Aşırı yorgunluk, aşırı çalışma durumları. Bunun yanında gece yatarken sakinleştirici ilaç almışsa, antihistaminik dediğimiz bu kaşıntıyı önleyici ilaç almışsa ve bunun yanında gece yatmadan önce işte alkol alımı inanılmaz horlamaya sebep olur.
Daha hiçbir çok bu saydıklarınız uykuyu derinleştiren şeyler anladığım kadarıyla.
Evet, uyku derinleştikçe titreşim çok artıyor yumuşak damakta. O rezonansa bağlı horlama ortaya çıkıyor.
Peki yatış pozisyonuyla alakası var herhalde. Evet. Sırt üstü yatanlarda daha fazla görüyoruz.
Kesinlikle. Sırt üstü yattığımızda küçük dil, yumuşak damak daha çok üst üste biner ve kollaps dediğimiz birleşir ve horlama artar. O yüzden yana yatmakla tabii o birleşme ve kollaps önleneceği için horlama da kesilebilir, azalabilir yana yatmakla.
Nasıl tedavi ediyorsunuz?
Şimdi öncelikle biz sebebini buluyoruz. Yani bu neden kaynaklanıyor horlamanın? Belli bir sebebi nedir? Öncelikle biz kulak burun boğaz doktoru olarak bir muayene ediyoruz. Burnunda bir kemik eğriliği var mı? Et büyümesi var mı? Küçük dili uzun mu? Yumuşak damağı sarkık mı? Bademcikleri aşırı büyük mü? Önce sebebi bulmamız lazım. Bu horlamanın sebebini bulmamız gerekiyor. Bunda da horlamanın bir de ileri tipi var. Uyku apnesi diyoruz. Bu uyku apnesinde horlama, ara ara olan horlama nefessiz kalma dönemiyle tamamen kesilebiliyor nefes
çok
bu dönemde.
Çok tehlikeli bir durum oluşuyor.
En tehlikeli, en ağır tipi horlamanın uyku apnesi. Evet. Gerçekten bu durumda nefes tamamen kesiliyor. Şimdi bir saatte bu 10 saniye falan kesilebiliyor nefes bu kadar. Eğer bu bir saat içerisinde uyuduğu sürede bu 10 saniyenin üstündeki duraklamalar bir saatte 7'den fazla olursa gerçekten yaşamı ciddi bir şekilde tehdit edebiliyor hasta için. Yani mesela duymuşsunuzdur yakınlarda, çevrelerde veya işte eşini uyandırıyor böyle. Diyor nefesi durmuştu eşimin diyor. Evet, o sırada ben silkeledim birden irkti. İrkildi gerçekten. Sudden death dediğimiz uykuda ani ölümler yani Amerika'da çok fazla var. Aşırı obez insanlarda birden bu aşırı ileri ağır tıkayıcı tipte uyku apnesi var. Evet. Uykuda ani ölümler olabiliyor bundan kaynaklanan. O yüzden öncelikle biz tedavisinden önce sebebi bulmamız gerekiyor teşhis. Teşhiste de en önemli şey muayeneden sonra polisomnografi dediğimiz uyku laboratuvarı testi. Bu polisomnografi uyku laboratuvarı testinde akşam saat 9 gibi hasta uyku laboratuvarına yatıyor. Özel bir yatağı var. Hastaya çeşitli elektrotlar bağlanıyor. Ayağından başlayıp kafasına kadar çeşitli elektrotlar bağlanıyor. Burada hastanın ayak hareketlerinden tutun, işte kandaki oksijen seviyesi, kalp atımı, o sırada hangi seviyede oksijenin ne kadar azaldığı, ne kadar tıkadığı hastayı ve seviyesi, yeri, merkezi bir tıkanıklık mı, beyinden az mı uyarı gidiyor, yoksa burunda, boğazda, küçük dilde, yumuşak damakta mı, hangi seviyede sorun var veya ayakları etkileyen bir durumda var mı? Bu horlama hastalarında huzursuz bacak sendromu dediğimiz bir şey de görülebilir bir rahatsızlık. Bu hastalar, horlayan hastalar gece beyin oksijen gitmemesine bağlı ayaklarda sürekli bir gerilme, yanma, sabaha kadar bir huzursuzluk hisseder. Evet. Buna huzursuz bacak sendromu diyoruz. Uyku laboratuvarında bu polisomnografi testleriyle bu huzursuz bacak sendromunun da tanısı konulabiliyor. Ve horlamanın yeri, seviyesi, sebebi, o sırada oksijenin ne kadar düştüğü ve hangi seviyede düştüğü, bizim nereye müdahale edebileceğimiz net olarak tespit edilebiliyor.
Peki bir hastaya tedavi edip etmeme kararını sadece bu uyku laboratuvarındaki test sonuçlarına göre mi karar veriyoruz, yoksa başka kriterlerimiz de var mı tedavi almak
Şimdi
için?
Şimdi bizim tedavide gerçekten en önemli kriterimiz fizik muayene. Yani hastayı bizim muayene ediyoruz endoskopi ile, kamerayla görerek burnu, burnun gerisini, nazofarynx dediğimiz yutağın arka kısmını, küçük dili, yumuşak damağı çok ayrıntılı olarak görüyoruz. Ve burada öncelikle tıkayıcı bir şey varsa cerrahi olarak bu tıkayıcı şeyin düzeltilmesi lazım. Bunun düzeltilmesi lazım. Bundan başka bir sebep varsa veya orta ağır dereceli bir şey düşünüyorsak hastada, o zaman mutlaka beraberinde uyku testi de istiyoruz. Ama bir tıkanıklık varsa, mesela burun kemik eğriliği varsa, burun eti büyüklüğü varsa, bu zaten cerrahiye gidecek, ameliyat edeceğimiz hasta grubu.
Horlama aslında uyku apnesinin bir alt dalı gibi düşünebiliriz. Beyinden kaynaklanıyorsa herhalde nörolojiye
yönlendiriyoruz onları.
Kısım oluyor. Yine boğazla ilgili diyelim ki bir sebep tespit edemedik. Bu durumda hastaya ne tip tedavi seçenekleri öneriyoruz?
Evet, şimdi horlamada cerrahi dışı tedaviler var. Hastada mesela şeyi yaptık, burunla ilgili cerrahimizi yaptık. Ama hastanın küçük dili yumuşak damağı hala kollebe oluyorsa ki ona cerrahi olarak müdahale edemiyorsunuz veya eskiden bizim yaptığımız cerrahi müdahaleler sonradan yıllar içerisinde baktığımızda hastaya çok fayda veren şeyler değil, teknikler değil. Bu hastalarda cerrahi dışı tedaviler var. SİBAP veya BİBAP dediğimiz sürekli pozitif hava basıncı veren, yani hastanın nefesi nerede duruyorsa makine orada devreye giriyor ve hastaya pozitif hava basıncı veriyor. Ya sürekli veriyor veya aralıklı veriyor. Bunların tipleri var bu makinaların. Tek dezavantajı hasta yanında bir makinayla yatıyor. Burnu ve boğazını, ağzını içeri alacak şekilde maske oluyor. Konforu biraz az ama hasta kalktığında sabah dinç kalkıyor. Evet. Yorgun uyanmıyor.
Çünkü genelde bu hastalar sabah yorgun kalkıyorlar değil mi? En tipik özelliklerinden bir tanesi galiba.
Evet, şimdi gece boyunca beynine yeterli oksijen gitmediği için uykunun derin fazına dalamıyor bu hastalar.
Evet.
Hani kesik kesik denir ya, fasılalı veya işte tilki uykusu gibi bölük börçük bir kalitesiz bir uyku uyuyorlar. Evet. Ve sabah kalktıklarında çok yorgun uyanıyorlar. Yani 10-15 saat duysa hep yorgun kalkar. Sabah baş ağrıları olabilir. Gün içinde halsizlik, yorgunluk. Özellikle öğleden sonra uyku hali, uyku isteği. Gün içerisinde aşırı sinirlilik, stres ve yorgunluk hali. Ve bir süre sonra işte beyne yeterli oksijen gitmeyince bunu kalp algıladığı için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor kalp. Kalpte bu sefer ritim bozuklukları başlıyor. Çarpıntı başlıyor. Aritmiler, ritim bozuklukları başlıyor ve bu yıllar içerisinde yüksek tansiyona ve kalp yetmezliğine gidebiliyor. Onun için hani basit horlama diye geçmemek lazım. Tabii. Ciddi kalp ve akciğer yetmezliği gibi sorunlara neden olabilir. Evet,
tabii yani dediğiniz çok önemli. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Yoksa tüm vücut fonksiyonlarını etkileyen bir sorun haline gelmiş oluyor.
Kesinlikle. Yani beyin oksijen gitmemesi biliyorsunuz bütün metabolizmayı etkileyen bir şey. Yani çünkü her şey oksijenle biliyorsunuz metabolizmamız onunla çalışıyor, onunla oksijeni yakıyor. Bütün vücudu etkiliyor. Yani bütün yorgunluk, halsizlik hali de gün içerisindeki buna bağlı bir şey.
Tabii. Size kilolu bir hasta geldiği zaman onun tedavisinde herhalde kilo vermesini öneriyorsunuz.
En önemlisi.
Evet. Tedavi mesela bu tip hastalarda erteliyor musunuz kilo vermesinin sonrasında yoksa aynı anda tedaviye başlıyor musunuz?
Şimdi aynı anda başlıyoruz hocam tedaviye. Mutlaka diyetisyene gönderiyoruz hastayı. Evet. Aşırı kilolu hastaları. Obezite ve onun üstündeki sınırı aşmış hastaları mutlaka diyetisyene gönderiyoruz. Biz diyoruz sizi tedavi edeceğiz, cerrahi müdahalenizi de yapacağız, cerrahi dışı müdahalenizi de yapacağız ama en önemli şey sizin mutlaka kilo vermeniz. Yani en önemli, her şeyin başında kilo vermesi gerekiyor. Bu hastalara mutlaka biz yürüyüş tavsiye ediyoruz. Günlük en az yarım saat yürüyün diyoruz. Yatmadan en az 3-4 saat önce bir şey yiyip içmeyin. Çok önemli. Yani bir şey yemeyin özellikle yatmadan 3-4 saat önce. Çünkü o hem horlamayı artırıyor hem reflüyü artırıyor biliyorsunuz. Evet, mideden olan asit kaçağını. Genel önlemleri beraberinde mutlaka söyleyip ondan sonra tedavilere başlıyoruz. Bir de bu cerrahi tedavi olarak bu şeyde horlama hastalarında biz daha önce bademcikleri alıyorduk, küçük dili alıyorduk, yumuşak damağı geriye asıyorduk. Bir de bizim şimdi uyguladığımız böyle poliklinikte ameliyat dışı bir tedavi var. İsterseniz bundan kısaca bahsedeyim.
Çok iyi olur.
İzin verirseniz.
Estağfurullah.
Bunun adı pilar implant tedavisi. Yaklaşık 3-4 yıldır uyguladığımız bir tedavi. Poliklinik şartlarında uygulanan bir şey. Pilar implant diye bir implantlarımız var. Aynı böyle diş implantı gibi veya dize takılan implantlar gibi. Titanyumdan yapılmış polietilenden vücutla tam uyumlu implantlar bunlar. 2 milim kalınlığında 18 milimetre uzunluğunda yani 2 santime yaklaşık kibrit çöpü şeklinde 3 tane implant. Özellikle küçük dil ve yumuşak damak sarkıklığına bağlı olan hastalarda horlama ona bağlıysa poliklinik şartlarında hastanın sadece yumuşak damağı uyuşturularak lokal anesteziyle oraya 3 adet implant uyguluyoruz. Yumuşak damak
aşağı düşmesini engellemek,
engellemek için yumuşak damağı yerleştiriyoruz 3 adet implantı. Onlar yaklaşık 1 ay içinde küçük dili ve yumuşak damağı yukarıya doğru kaldırıyor. Mesafeyi açtığı için horlamayı önlüyor. Yaklaşık işlem 5 dakika sürüyor. İşlem sonrası hasta direkt evine, işine gidebiliyor. Hı. Yani kansız bir tedavi, ameliyat yok, cerrahi bir kesim yok. Bu da yeni uyguladığımız, evet, bir horlama tedavisi.
Başarı oranı nedir? Bir de bu implantların bir ömrü var mı, süresi var mı? Yani belirli zamanlarda değiştirmek gerekiyor mu?
Evet, implantlar vücutla tam uyumlu, inert, evet, implantlar ömür boyu kalıyor. Evet. Başarı oranımız özellikle basit ve orta horlamada %85'in üzerinde başarı horlamamız var. Ağır ve şiddetli horlamada diğer tedavilerle beraber uygulanırsa daha iyi sonuçlar, evet, alabiliyoruz. Ama basit ve orta horlamada %90'lara varan başarı oranımız var.
Oldukça, evet, yüksek.
Oldukça, evet, yüksek.
İsterseniz konuşmanızın başında çocuklarda geniz etinden bahsettiniz. Horlama, evet, sebeplerinden bir tanesi diye. Geniz eti dediğimiz şey aslında bağışıklık sistemimizin bir parçası. Doğru. Bademcikler gibi orada oluşan bir bağışıklık sisteminin orada kümeleştiği bir yapı.
Doğru.
Ameliyat illaki horlama olması mı gerekir? Onun dışında ameliyat olması gereken durumlarda var mı? Bu geniz eti için konuşmak gerekirse.
Evet. Söylediğiniz gibi geniz eti de normalde valdeyer halkası dediğimiz, evet, vücuttaki savunmayı yapan bölümler var. Vücut anatomik isimleri de var, biliyor. Lateral faringeal bant, işte birisi bademcik, birisi geniz etleri ve diğer bantlar. Bunların, evet, hepsi vücutta, evet, bağışıklık sisteminde ve bizim koruyucu hücre üretimindeki görevli yapılar. Geniz eti normalde eğer nazofarynx dediğimiz geniz kısmını %80'in üstünde daraltmadıkça zaten hiçbir şikayete sebep olmuyor ve normal doku şeklinde devam ediyor. Zaten 12-13 yaşından sonra regresi oluyor, yani geriliyor, evet, ve küçülüyor. Amaç o zamana kadar hani tedavi yapmak aşırı büyük çocuklarda. Bir tanesi horlama dedik, horlama yapabilir veya hiç horlama yapmayabilir. Geniz eti aşırı büyürse östaki tüpünü tıkar. Evet. Burunla geniz arasında östaki tüpü dediğimiz bir yapı vardır, biliyorsunuz.
Evet, kulak arasında.
Evet, kulak arasında.
Kanalda tıkamış oluyor değil mi?
Evet, onu tıkarsa, östaki tüpünü tıkarsa bu sefer orta kulakta, evet, sıvı birikimine neden olur. Orta kulaktaki sıvı birikimi serozotit dediğimiz, çocuklarda çok sık görüyoruz. Bu da iletim tipi işitme kaybına neden olur. Evet. Eğer anne baba çocuğun işitmediğini fark etmezse bu ileride kalıcı sağırlığa neden olabilir. O yüzden mesela televizyonu çok yüksek açan çocuklar, televizyonu da içine girer gibi seyrederler ya, anne babanın buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü 4-5 yaşındaki bir çocuk duymuyorum diyemez, bilemez yani, duymadığını, evet, ifade edemeyeceği, evet, için. Mesela çocuğun anne baba ismini söylüyorsa ve çocuk yani 3-5 kere söyledikten sonra bakıyorsa, okulda öğretmeni mesela söylediğinde çocuk çok anlamıyorsa, evet, veya televizyonu yüksek seyrediyorsa, bunların mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna götürüp orta kulak basınç testi yapılması lazım. Evet. Serozotit dediğimiz sıvı birikimi varsa bunun erkenden önlemini almak lazım. Çünkü çocukta ileride iletim tipi işitme kaybına sebep olur. Bu da büyümüş, aşırı büyümüş geniz eti olan çocuklarda da horlama beraber olabilir, olmayabilir ama sıvı birikimini de, evet, çok sıklıkla görmekteyiz.
Dilerseniz östeki borusunun ne olduğunu, ne işe yaradığını ifade ederseniz belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir.
Evet, nazofarynx dediğimiz, evet, geniz kısmıyla kulak arasında, orta, evet, kulak arasındaki bir boşluktur östeki borusu. Erişkinlerde yaklaşık 2-2,5 santim uzunluğu vardır. Çocuklarda daha dik ve yatay ve kısa olduğu için burun ve genizdeki şeyler, iltihaplar, evet, çok kolaylıkla kulağa gider. O hem kısadır hem yataydır çocuklarda. Ama erişkinlerde daha dik olduğu için direkt burundan, genizden akar. Çocuklarda bu yüzden, yani östeki tüpünün bu yapısal özelliğinden dolayı burundaki ve genizdeki enfeksiyonlar, sinüzit gibi enfeksiyonlar çok kolay orta kulağa gider ve kulakta sıvı birikimine neden olur. İletim, evet, tipi sıvı birikimine bağlı. Evet, evet. Sinirle ilgili ise, evet, koklear sinirle ilgili ise o sinirsel tipte oluyor. Sinirsel tipte, ama bu sıvı birikimi veya orta kulaktaki kemikçik kireçlenmesi gibi şeyler iletim tipi. İletimi bozduğu için iletim tipi işitme kaybına sebep oluyor çocuklarda. Evet.
Şimdi geniz eti deyince, yani geniz eti zaten bir organ ama evet, bunun sorunu, yani sorunlu hale gelmesi için büyümesi gerekiyor değil mi? Geniz evet, etinin büyümesi. Peki bunun dışında başka bir problemi oluyor mu geniz etinden kaynaklanan?
Geniz etinden kaynaklanan çocuklarda çok sık gördüğümüz bir şey var. Kronik adenoidit evet, dediğimiz durum. Yani geniz etinin uzun süreli hep iltihaplı kalması. Evet. Daha çok alerjiye meyil olan çocuklarda çok sık gördüğümüz bir şey. Geniz eti yaklaşık 1 ay, 2 ay, 3 aydır böyle iltihaplı durumda kalıyor. İltihaplı durumda kalınca geniz eti çocukta sürekli bir içe akıntı oluyor. Geniz akıntısı dediğimiz içe akıntı ve beraberinde ateş olabiliyor. Özellikle anneler çocuk doktoruna götürdüğü zaman çocuk doktoru antibiyotik başlıyor evet, bunlara. Evet. Ve çünkü ağız kokusu da yapıyor bu içe olan akıntı. Ağız evet, kokusu da yapıyor. Hemen antibiyotik başlıyor, burun spreyleri. 1-2 hafta İdare ediyor çocuk iyi, 1-2 hafta sonra yine tekrar aynı şikayetler. Dolayısıyla çok sık öksüren, burnunda, boğazında akıntısı olan çocuklarda bu kronik geniz eti iltihaplarını çok düşünmek lazım. Çünkü her seferinde götürdüğünde çocuk doktoru mutlaka antibiyotik başlıyor. Gerçekten verilen bu kadar antibiyotiğin biliyorsunuz hocam, karaciğere, böbreğe, bütün vücuda zararlı, çok ciddi zararları var. Dişlere, hele o yaşta ki çocuklarda inanılmaz zararları var. Evet. Dolayısıyla bu çok sık tekrarlıyorsa bu tür öksürük, aksırık nöbetleri ve çok sık iltihap, böyle içe akıntı, mutlaka bir kulak burun boğaz doktorunu görmesini tavsiye
peki,
ederiz.
Peki geniz etiyle bademciklerin hastalığı burada bir midir, yoksa birbirinden bağımsız olarak da olabiliyor mu hastalıklar?
Tamamen ayrı olabilir, olabilir hocam. Tamamen ayrı olabilir. Yani geniz etinin hastalığı ayrı, bademciğin ayrı veya zaten komşuluktan dolayı da beraber aynı anda da iltihaplandıklarını görebiliyoruz.
Evet. Şimdi çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi geniz eti evet, problemi. O zaman ben başka bir şey sorayım. Otit, orta kulak iltihabı. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Yani kulak burun boğaz ile ilgili en sık görülen çocuk hastalıklarından bir tanesi
doğru,
değil mi?
Evet. Orta kulak iltihapları gerçekten çocukluk evet, çağında çok sık gördüğümüz iltihaplar. Bunların bizim polikliniğimizde en sık gördüğümüz sebebi burundaki ve genizdeki tıkanıklıklar. Evet. Eğer çocuklar erişkinler gibi çok iyi sümküremedikleri için genellikle burun ve genizdeki şeyler, enfeksiyonlar östeki evet, tüpü yoluyla orta kulağa gidiyor ve orta kulakta çok çabuk iltihaba sebep oluyor. Bize çocuk orta kulak iltihabı ile gelmişse %90'ın öncesinde nezle grip öyküsü var. Genellikle önce nezle griple başlıyor, sonra ilerliyor, östeki tüpü yoluyla orta kulak iltihabı oluyor. Evet. Evet. Dolayısıyla biz annelere söylüyoruz bunun çok sık tekrarlamaması için orta kulak iltihabının, çocuğunuzun burnunu mutlaka hep açık tutmalısınız. Şimdi yeni şeyler var, burun yıkama solüsyonları var, görmüşsünüzdür hocam siz de. Tamamen doğal tuz ve karbonat böyle paketler evet, halinde var, hem çocuklar için hem erişkinler için. 2 yaşından itibaren çok güvenli uygulanıyor. Çünkü doğal bunlar, doğal tuz ve karbonat. Bir şişesi var, plastik bir şişe. Onun içerisine koyuyorsunuz suya. Ve onunla burnunu yıkıyoruz. Özellikle gece yatmadan önce çocukların burnunu bolca yıkıyoruz. Ne kadar çok yıkarsak burunda o enfeksiyon, nezle, grip hali ve o akıntılar olmayacaktır. Dolayısıyla bu akıntılar östeki tüpü yoluyla orta kulağa gitmeyecek. Çocukta da serozotit dediğimiz sıvı birikimi veya akutotit dediğimiz orta kulak iltihapları olmayacaktır. O yüzden burnu ve genizi ne kadar açık tutarsak o kadar iyidir.
Evet. Orta kulak iltihabının yan etkilerinden bir tanesi de herhalde kulak zarına yapmış olduğu bir takım tahribat, yan etkiler var, tahribatlar var.
Evet.
Onlardan bahsedebiliriz.
Şimdi orta kulak iltihapları zamanında tedavi edilmezse kulak zarında delinme oluyor. Perforasyon dediğimiz evet, delinme oluyor ve akıntılara sebep olabiliyor. Ve o kulak zarı delik kalabiliyor. Daha sonradan tabii onun tamiri için daha büyük ameliyatlar gerekiyor. Kulak zarı ameliyatları. Evet. Bunun yanında adezif otit dediğimiz orta kulak iltihapları çok sık geçiren çocuklarda adezif otit dediğimiz kulak zarı içeri doğru çekiliyor ve zarda çökmelere neden olabiliyor. Bu da yine iletim tipi işitme kayıplarına evet, sebep olabiliyor. Evet. Tabii antibiyotiğin olmadığı dönemlerde, çok fazla süpürasyon olduğu dönemlerde menenjit, beyin absesi gibi uzak komplikasyonlar artık Yani tedaviyle tabii beraber hiç, hemen hemen hiç görmediğimiz evet komplikasyonlar orta kulak iltihabı sonrası.
İltihabın geçmesinden sonra diyelim ki kulak zarında bir hasar oluştu. O kendi vücudun kendi sistemiyle iyileşme durumu var mı? Yoksa illaki bir cerrahi müdahaleye burada gerek duyuyor musunuz?
Genellikle ilk 3 ayda kendini onarıyor kulak zarı. Tamamen onarıyor ve tamamen normale dönüyor. 3 ay takip ediyoruz biz. Mutlaka 3 ayda bir, 15 günde bir, ayda bir çağırıyoruz. 3 ay içerisinde düzelmedi, zarda çökme var. O zaman tüp takma gibi orta kulağı havalandırıcı basit tedavi yöntemleri var. İleride büyük hasar olmasın kulakta diye. Ama 3 ay içerisinde genellikle kendini onarıyor.
Peki yetişkinler için geçerli mi? Yetişkinlerde böyle bir kulak zarı delinmesi olursa yine 3 ay içinde o işte gerileme olur mu? Ya da başka bir tedavi mi uygulanır?
Genellikle yetişkinlerde de bu perforasyonlar yani kulak zarındaki delinmeler küçük delikler oluyor. Bir toplu ivinle başı veya biraz daha büyüğü olduğu için özellikle biz su kaçırmamalarını, banyo yaparken, havuza, denize girerken tıkaç takmalarını, su tıkaçları, kulak tıkaçları takmalarını öneriyoruz. Dolayısıyla sudan korurlarsa o zardaki delinme çok daha çabuk kapanıyor 3 ay içerisinde. %90'ı bu şekilde kapanıyor. %10 kapanmayan hastayı biz ameliyatla artık öneriyoruz kapatma yolunda.
Kulağa geçmişken dilerseniz kulak temizliğinden bahsedelim. Yani insan nelere dikkat etmesi gerekir kulak temizliği yaparken sağlıklı bir insan olarak?
Evet, kulak temizlemede bizim poliklinikte de gördüğümüz çok yanlışlar yapılıyor. Özellikle bu ucu beyaz pamuklu çubuklar, kulak temizleme çubukları, bu ticari olarak satılan artık her bakkalda da olan çubuklar gerçekten çok zararlı. Yani Sağlık Bakanlığı'na da başvuruldu. Sağlık Bakanlığı da uğraşıyor ama ticari bir şey olduğu için bunu bir türlü yasaklatamadılar. Gerçekten asla kullanılmaması gereken şeyler bu kulak temizleme çubukları. Çünkü kulakta kir bile varsa kiri götürüyor, o kulak zarına yapıştırıyor. Temizlemediği için, çünkü arkasına geçip alması lazım. Onu yapmıyor. Götürüyor, zara yapıştırıyor. Bu sefer öndeki kir geride zarın önünü kapattığı için hastada işitmede azalma başlıyor. Uğultu, çınlama, ses başlıyor. Ses duyamıyor, daha kötü. Bir de orada kulakta şey vardır, goblet hücreleri, o kiri üreten, serumeni, buşonu üreten. Makul miktarda bulunması gerekir onun nemlilik için, kulağın nemliliği için. Sürekli onu uyarıyor, goblet hücrelerini uyarır ve daha fazla kir birikimine neden olur. Yani hem temizlemediği gibi daha fazla kir birikimine neden oluyor. İki yönden de asla kullanılmamasını öneriyoruz. Nasıl yapması lazım? Banyodan çıktıktan sonra hem bizim hem çocuklarımızın düz bir pamukla veya havluyla, peçeteyle sadece dış kulak yolunu silip kurulamamız yeterli. Onun dışında hiçbir şey sokmaması lazım kulağa.
Normalde dış kulak yolunun, dış kulak yolunun kendi sistemiyle temizlenmesi mümkün mü? Yani biz o dış kulak yolunu temizlediğimiz zaman, dışarıdan bir temizlik yaptığımız zaman içeride temizlemiş oluyor muyuz aynı zamanda?
Evet, oradaki onun epiteli ona uygun ve o kulak kendi kirini kendi atıyor. Bazen suyla temas ettiğinde, denize falan girdiğinde kulak kiri aşırı şişebilir, kapatabilir. O zaman bizim aspirasyonla çekmemiz, vakum yöntemiyle çekmemiz gerekiyor onu kiri. Ama onun dışında kulak kendi kirini kendi atar zaten. Sadece bizim dış kulak yolunu bir peçeteyle silmemiz yeterli oluyor. Yani hiçbir şey kesinlikle sokmamak lazım kulağa.
Dış kulak yolunun kendine özgü de iltihapları var. Orta kulakta olduğu gibi değil mi? Evet. Özellikle mantarlar olabiliyor. Herhalde yine hijyene dikkat edilmediği zaman bir takım sorunlarla karşılaşabiliyoruz.
Evet. Özellikle yaz aylarında bizim en sık gördüğümüz şey orta kulak falan değildir. Hep dış kulak yolu iltihaplarıdır. Özellikle denizde pek olmaz. Havuzdan. Havuzda dış kulak yolu iltihabı olur. Pseudomonas aeruginasa diye bir bakteri var. Havuzda yaşar. Ve havuzdan dış kulak yolu iltihabı o kadar çok sık görülür ki böyle temizliği yeterli yapılmayan havuzlarda bizim polikliniğimize gelen şu andaki en fazla hasta grubu dış kulak yolu iltihabıyla gelir. Ve onda en büyük nedeni de bu hijyenik olmayan havuzlardandır. Veya denizden de olabiliyor ama çok daha az görüyoruz. Yani denizden olan şeyi, iltihapları, dış kulak yolu iltihaplarını. Bunun yanında söylediğiniz gibi mantar enfeksiyonları dış kulak yolunda çok sık gördüğümüz bir şey. Bunlarda sadece ilaç tedavisi asla yetmez. Mutlaka oradan o mantarı vakum yöntemiyle çekip oranın lokal temizliğini yaptıktan sonra lokal damlalarla işte mantarlar için mantar kurutucu damla, eğer bakteri düşünüyorsanız bakterileri öldürücü damlalarla ve lokal temizlik de gerekir mutlaka. Evet. Yani sadece ağızdan ilaç içmekle oradaki enfeksiyonu giderebilmek mümkün değil.
Biraz önce bahsettiniz, yaz mevsimindeyiz ve havuz ve deniz tercih edilen, yani serinlemek amacıyla tercih edilen en çok şeyler. Evet. Ve dolayısıyla özellikle havuzlar aslında enfeksiyon kaynağı ve çok riskli. İşte dış kulak enfeksiyonları çok görülebiliyor. Bu tam hijyeni sağlanmayan havuzlarda başka ne gibi riskler olabilir? Aslında genel anlamda havuzların, yani tam temizlense de riskli kabul etmek gerekiyor değil mi?
Evet, şimdi özellikle ben kulak burun boğaz alanı olarak bizim en çok gördüğümüz şey dış kulak yolu iltihaplarıdır. O yüzden biz mesela nasıl korunalım dediği zaman kulak tıkaçları yaptırıyoruz hastalara. Kulak kalıbına uygun. Çünkü hepimizin kulak dış kulak yolu kalıbı farklıdır. Eczaneden aldığımız kalıplar her standart olduğu için onlar genellikle tutmuyor veya su kaçırıyor. Dolayısıyla bu işitme cihazı yapan yerlerde kalıp ölçütleri alınır. Herkesin kulağına özel. Yüzerken işte bone takıyor. Bone ile beraber mutlaka bu kulak tıkacını da takın deriz. O zaman o sizi korur. Yani dış kulak yolu iltihabından korur. Ama
göz enfeksiyonu olabilir.
Göz enfeksiyonu olabilir. Deride enfeksiyon olabilir.
Pek çok enfeksiyonlar yani oluşabilir.
Evet. Onun önlenmesi için gerçekten bakımın tam ve hijyenik yapılması gerekir.
Bu da çok mümkün görünmüyor galiba.
Güvenilmeyen yerlere girmemek de en güzel çözüm olacak herhalde. En sık karşılaştığımız enfeksiyonlardan bir tanesi de boğaz enfeksiyonu. Yazın daha çok herhalde kulakla ilgili değil mi sıkıntılar
yazın
olur? Kışın daha çok boğazla ilgili sıkıntılar var. Doğru mu yoksa yazın da görülür mü? Biz
boğaz
böyle biliyoruz.
Boğaz çok azdır hocam. Yazın boğaz enfeksiyonları çok daha az görülür. O da genellikle böyle çok aşırı terler, terin soğur, ondan sonra olur. Vücut direncinin düşmesine bağlı veya çok aşırı buzlu bir şey içer. Ona bağlı bademcik ve boğazda faranjit dediğimiz boğaz enfeksiyonu olabilir. Ama yazın gerçekten bunları çok az görüyoruz. Kulak enfeksiyonlarını çok sık görüyoruz. Ama kışın boğaz enfeksiyonları bizde birinci sırada. Tabii. Boğaz enfeksiyonları üşütmeye bağlı, soğuk algınlığına bağlı, faranjit dediğimiz boğaz enfeksiyonu veya bademcik iltihapları çok sık görüyoruz. Veya sinüzitler, burundaki iltihapları çok sıklıkla görmekteyiz.
Evet. Üst solunum yolu enfeksiyonu aslında genel bir tabir değil mi?
Tabii.
Grip diye bir ayrı bir dal var. Onun dışındaki enfeksiyonların herhalde nezle değil mi?
Evet.
Akıntılarla giden başka bir enfeksiyon grubu var. Bunlar hakkında biraz bilgi verirseniz.
Evet hocam. Hepsi aslında birbirinden farklı. Üst solunum yolu enfeksiyonu diye biz hani kulak burun boğazda böyle bir şey kullanmıyoruz. Genel tababette kullanılan bir şey. Akut nazofaranjit, nezle dediğimiz bir şey ilk başlangıç safhasıdır. Bunların hepsi virüslerle oluşturulan şeylerdir. Virüsler, en çok adenovirüs, koksakivirüs gibi virüslerle oluşturulan hastalıklardır. Nezle de, akut nazofaranjit dediğimiz nezle de sadece burun akıntısı, hafif bir hapşırma, hafif bir kırıklıkla olur. Üstüne ateş binerse gribal enfeksiyona dönmüş olur ki bunun en sıklıkla nedeni influenza virüslerdir. İnfluenza ve B virüsleridir. Bu enfeksiyona çevirirse ve bunun üstüne bakteri binerse buna sinüzit enfeksiyonu diyoruz. Daha çok bakteriyeldir. Ama şeyle başlar, gribal başlar. Yani hepsinin kategorisi ayrı. Dolayısıyla sebebi farklı. O zaman tedavisi de farklı. Evet. Yani gribe antibiyotik verirseniz hiçbir işe yaramaz biliyorsunuz. Evet. Çünkü virüsler tarafından oluşturulan bir şeydir. Ve siz ne yaparsanız yapın o kendi sürecini yaşayacaktır. Hocalarımız hep söylerdi gribe. İlaç verirseniz 7 günde geçer, vermezseniz 1 haftada geçer diye.
Evet, doğru.
Ama antibiyotik ne zaman? Eğer sebebini bakteri düşünüyorsanız, iltihabın sebebini, eğer 38,5'un üstünde ateş varsa, antibiyotik verirseniz o zaman faydalı olan bir şeydir. Ama hani yanlış kullanım çok fazla olduğu için, hani hem direnç çok fazla gelişiyor, hem hasta bir fayda görmüyor. Dolayısıyla hani sebebini bulup ona tabii yönelik tedavi edersek daha başarılı evet olmuş.
Ama tabii bu değerlendirme tabii yine bir doktorun yapması gerekir. Evet, evet. Bakteriyel olup olmadığını doktor ayıp evet ayırıp ona göre tedavisini, tedavi antibiyotik tedavisini gerekir vermesi evet gerekir. Onun dışında herhalde destek tedavisi sadece veriliyor.
Destek tedavisi evet gerçekten gripte öyle. İşte özellikle eğer ateşiniz yüksekse ateş düşürücüler, burun akıyorsa antihistaminikler, bu ona yönelik dekonjestanlar gibi ilaçlar, semptomatik tedavi dediğimiz durumu tedavi iyileştirmeye evet yönelik tedavi ve bol işte ıhlamur çayları, ada çayları, bol C sıvı vitaminleri, bol sıvı alımı evet gibi destek tedavileriyle evet desteklenmesi lazım.
Evet, boğaz enfeksiyonu deyince aklımıza grip aşıları geliyor. Onlardan biraz bahsedelim isterseniz. Yani grip aşılarını öneriyor musunuz? Kimlere öneriyorsunuz?
Evet, grip aşıları özellikle Eylül'de yapılmaya başlanıyor, Ekim sonuna kadar. Çünkü her sene grip farklı bir suçla geliyor.
Evet.
İnfluenza'nın mesela geçen yılın grip aşısı bu seneye olmaz. Çünkü suçu farklı geliyor. Evet. Yani grip virüsünün tipi farklı bir virüsle geldiği için o senenin aşısının yapılması gerekiyor. Kimi önerdiğimiz en büyük hasta şeyi normal grup özellikle çocuk yaş grubuna, vücut direnci düşük olan bizim bir sağlık personeline, hastayla
muhatap olan
evet çok sıklıkla önermekteyiz. Veya bağışıklık sistemi düşük şeker hastaları, evet, kanser tedavisi gören hastalar gibi, böbrek yetmezliği olan hastalar gibi bağışıklık sistemi düşük, immün sistemi düşük olan ve çok sık çok hastalık kapmaya meyilli olan gruba öneriyoruz.
Evet. Peki kimlere önermiyorsunuz?
Önermediğimiz aslında çok bir şey yok ama içeriğindeki maddelere karşı evet mesela yumurta alerjisi olabilir hastada. İçeriğindeki işte maddeye karşı alerjisi evet olanlara yapılmaz. Ama onun dışında bir yapılmaması gereken bir grup yok.
Yani herkese tavsiye ediyorsunuz.
İnsanlar evet herhangi bir sağlık problemi yaşamayan bir insan ben yaptırmak istiyorum derse onda da herhangi bir sıkıntı yok.
Onda herhalde da yapabilir evet ama herkes mutlaka yaptırmalı diye de bir şey yok. Daha evet çok risk gruplarına önerdiğimiz bir şey bizim. Çocuklara, yaşlılara, sağlık personeline evet önerdiğimiz bir şey.
Biraz önce sinüzitten bahsettik. Bakteriyel enfeksiyonların ağırlıklı olarak ortaya çıktığını söylediniz. Sinüslerin iltihabı değil mi sinüzit?
Evet.
Sinüsler nedir? Ne işe yarar? Ondan kısaca bahsedelim. Daha sonra sinüzitten bahsedelim.
Evet hocam, kafa içinde havalı evet boşluklar vardır. Frontal bölgede, etmoid bölgede ya kafa içinde havalı boşluklar var. Bunlar hem sesin rezonansını sağlar hem de dengeyi sağlar. Balans dediğimiz hava dengesini sağlar. Evet. Kafanın dengesini sağlar. Hem de rezonansı sağlar. Bu boşluklar eğer sıvıyla dolarsa ve bu sıvının üstüne de iltihap binerse biz buna sinüzit enfeksiyonu diyoruz. Yani bunun iltihabı diyoruz. Bunlar akut sinüzitler yani yeni gelişmiş sinüzitler veya kronik sinüzitler olabiliyor. Yani müzminleşmiş sinüzitler oluyor. Bir akut sinüzit hali eğer 3 ayın üstünde devam etmiş ve tedavi olmamışsa bu artık müzminleşmiştir. Kronik sinüzit grubuna girmiştir diyoruz. Akut sinüzit dediğimiz yeni oluşmuş sinüzitler genellikle nezle ve gribi takip ediyor. Üstüne genellikle bir bakteriyel enfeksiyonun binmesi sonucu evet oluşmuş oluyor. Hastada burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz tıkanıklığı, özellikle şiddetli baş ağrısı, ateş yapabiliyor. Yine kötü kokulu geniz akıntısı yapabiliyor hastada. Bu sinüzitlerde çok sık gördüğümüz bir şey. Evet. Aynı zamanda üstteki tüpü de tıkanıklığı olacağı için hastada kulakta işitmede azalma, sanki önünde kulağın bir perde var, ses onun gerisinden geliyor gibi bir hal. Uğultu, çınlama, ses de sinüzit enfeksiyonu seyri sırasında olabiliyor. Evet. Dolayısıyla önce biz bunu hastayı muayene ettikten sonra, bu enfeksiyonu gördükten sonra buna yönelik tedavi yapıyoruz. Genellikle antibiyotik tedavisi, beraberinde dekonjestan tedavi, o sekresyonu azaltıcı, geniz akıntısını azaltıcı tedavi ve analjezik antiinflamatuar dediğimiz oradaki ağrıyı ve enflamasyonu evet alıcı tedaviyi beraberinde başlıyoruz hastaya. Burun spreyleriyle beraber ve mutlaka tuzlu suyla burun yıkamalarını beraberinde öneriyoruz. Sinüzit iltihabı tedavi edilmedi. Eğer uzun sürdüyse altta yatan başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Mantar olabilir mi diye oradan sürüntü örnekler alıyoruz burun içerisinden. Veya acaba geride bir kemik eğriliği var da o sinüslerin boşalım ağzını kapatıyor mu diye ona bir bakıyoruz. Onun tedavi yoluna gidiyoruz. Eğer cerrahi bir orada bir kapanıklık varsa, tıkanıklık yapıyorsa cerrahi müdahaleyle onu açıyoruz. Eğer sinüs ağızları kapalıysa bu kronikleşmeye doğru gider sinüs iltihabı. Endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz yöntemle kamerayla burun içerisinden girip o sinüs ağızlarını, kapalı olan sinüs ağızlarını açıyoruz. Evet. Dolayısıyla hani sebebe yönelik hep tedavi yapıyoruz. Kronik müzmünleşen sinüzitlerde bunun sebebini araştırmak için mutlaka paranazal sinüs tomografisi çektiriyoruz. Bilgisayarda tomografi. Burada acaba anatomik bir tıkanıklık yapan bir neden mi var? Sinüslerde başka bir mantar enfeksiyonu mu var? Ne var? Tomografide bütün ayrıntısıyla görüp ona yönelik tedavi yapıyoruz. Evet. Neden bu kronikleşti diye.
Peki ilaç tedavisi ya da cerrahi müdahale ile tedavi olan sinüzit tekrar eder mi? Aslında akut halindeyken kronikleşmeden tedavi etmek tabii daha doğru olan.
Evet, doğru.
Ama eğer zaten o aşamaya geldiyse de ilaç ya da cerrahi müdahaleyle olduğunda tekrar eder mi? Onu öğrenmek.
Gene tekrar edebilir. Biz cerrahi müdahaleyle sinüziti tamamen temizliyoruz. Bütün aspiratörle bütün hepsini çekiyoruz, temizliyoruz bütün sinüsleri. Ama belli bir süre sonra 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra bakıyoruz sinüs ağızları gene tıkanabiliyor ve tekrar aspir etmek gerekebiliyor. Evet. Tekrar temizlemek gerekebiliyor. Ama eğer ilk ameliyatta kemik eğriliğinde yapıyorsunuz, etleri de küçültüyorsunuz. Genellikle ilk ameliyat gibi olmuyor. Temizlenmesi çok daha ikinci, üçüncü tekrarlarda çok daha kolay oluyor. Hani o yol açılmış olduğu için sadece temizlik ve aspirasyon olayı kalmış oluyor.
Burun içinde olabilen bir takım eğriliklerden bahsettik.
Evet.
İşte burun içinde havanın nemlendirilmesi için konka dediğimiz bir takım kemik yapılar var.
Evet.
Bunlardan kaynaklanan bir takım sorunlar var. Bunlar ne çeşit sorunlara sebep olabilir? Bir de onlardan bahsedelim isterseniz.
Evet. Şimdi konka dediğimiz burun etleri aslında 3 adet alt, orta ve üst konka var. 2'şer adet burnumuzda. Her iki tarafında birer tane var. Bunlar normalde görevleri var. Gelen havanın nemlendirilmesi, ısıtılması, toz partiküllerinden arındırılması gibi burun etlerinin görevleri var. Ve dolayısıyla bunlar fizyolojik olarak orada duruyor.
Evet.
Eğer bunlar normalde olması gerekenden çok büyük hale gelirse, aynı geniz eti dokusu gibi çocuklarda, bu sefer burun tıkanıklığına yol açıyor. Nefes alma problemine yol açıyor. Horlamaya yol açabiliyor.
Evet.
Dolayısıyla aşırı deri veya sinüs ağızlarını kapatabiliyor. Dolayısıyla kronik sinüzite yol açabiliyor veya burun tıkanıklığına, horlamaya yol açabiliyor. Bunları da eskiden biz konkatomi dediğimiz yöntemle kesiyorduk. Yani bıçakla kesiyorduk ve büyük tamponlar koyuyorduk. Artık şimdi hiç yapmıyoruz uzun yıllardır. Radyo frekans dediğimiz yöntemle sadece radyo cerrahiyle, radyo frekans yöntemiyle burun etlerini küçültüyoruz. Burun etlerini küçülttükten sonra tekrarlama olabiliyor mu? Özellikle alerjiye meyilli olan hastalarda 2 yıl, 3 yıl sonra tekrarlamaları görebiliyoruz. Yine bunlar poliklinik şartlarında, normal muayenehane şartlarında sadece burun etlerini uyuşturarak yaklaşık 2-3 dakikada küçültebiliyoruz. Yani büyük ameliyat, cerrahi müdahale, bir kesme gerekmiyor.
Hasta o zaman 2-3 yıl rahat edebiliyor ama tekrar alerjik bünyeye sahipse, tekrar oluşuyorsa da 2-3 yıl sonra tekrar radyo frekans yöntemiyle yapılabiliyor.
Ama hiç ömür boyu tekrar etmeyebilir de.
Edebilir, evet.
Dilerseniz başka bir bölgeye geçelim. Boğazda soluk borusuyla yemek borusunun birbirine arasında bir yapı var. Değil mi? Yutak dediğimiz yapı. Larynx dediğimiz, hani tıbbi adıyla bildiğimiz. Burada ses telleri yer alıyor. İşte hava giriş çıkışını sağlayan bir mekanizma var orada. Buranın da kendine özgü hastalıkları var. Ses telleri daha çok herhalde sesini çok kullanan insanların, öğretmenlerin, değil mi?
Şarkıcıların
daha fazla muzdarip olduğu bir sorun. Onlarda ne çeşit hastalıklara biz rastlıyoruz? Onlardan bahsedebilir miyiz?
Evet. Biz kulak burun boğaz rutin polikliniğinde en sık gördüğümüz ses telleriyle ilgili durum, ses teli polipleri, nodülleri dediğimiz bu et oluşmalarıdır. Bu da dediğiniz gibi sesini çok fazla kullanmak zorunda kalan call center çalışanları, öğretmenler, şarkıcılar gibi meslek gruplarında çok sıklıkla görmekteyiz. Bu daha çok aslında şeyle alakalı, ses eğitimiyle alakalı, vokal terapi dediğimiz ses eğitimi çok önemli. Özellikle şarkıcılarda, sanatçılarda diyafram ağırlıklı kullanmaları lazım. Hep ses tellerine, boğaza, hani gırtlağa yüklenmek denir ya, hep o şekilde öğretmenler, şarkıcılar diyaframa ağırlık vermeden boğazı kullanırlarsa, ses tellerini kullanırlarsa, bunlar da zaman içinde ses teli nodülü dediğimiz etler gelişiyor. Ve bunlar çok aşırı büyürse seste kısılmaya ve nefeste daralmaya sebep oluyor. Ki artık bu cerrahiye gidecek demektir. Biz bunu ameliyatla alıyoruz, bu büyüyen burun et. Ses teli etlerini. Ama daha küçükse bir bakıyoruz, hava yolunu kapamıyorsa, hastada nefes darlığına sebep olmuyorsa, vokal terapi dediğimiz ses terapistleri var. Onlara yönlendiriyoruz. Orada şan eğitimi gibi düşünmek lazım. Sesi nasıl kullanacağımız, diyaframı nasıl kullanacağımız öğretiliyor hastalara. Ve dolayısıyla ses teline yüklenmeden ileride de polip, nodül, ses telinde bir arıza çıkması önleniyor.
Evet. Ses teli dediğimiz yapı aslında anatomik bir katlantı değil mi? Yani tabii, bildiğimiz anlamda bir tel değil. Nasıl bir fonksiyonu var? Ses tellerinin yapısından bahsedebilir miyiz?
Ses telleri tabii sesin oluşmasını sağlıyor. Sesin oluşmasını sağlıyor. Bir artı, ikincisi yemek yerken kapanıyor ve yediğimiz besinlerin soluk borusuna, trakea dediğimiz soluk borusuna kaçmasını engelliyor. Elastiki bir yapısı var, sert elastiki diyelim. İki taraflı sert elastiki bir yapısı var. Dolayısıyla aslında çok önemli fonksiyonu var. Hem sesi oluşturuyor hem de yutağa besinlerin kaçmasını önlüyor.
Bazı ameliyatlardan sonra ses telleri etkilenebiliyor. Özellikle tiroid Goiter, ameliyatlarından sonra değil mi?
Tiroid ameliyatlarından sonra gerçekten yakın komşuluk orada seyrettiği için, guatr bezinin içinde ilerlediği için, özellikle total tiroidektomi dediğimiz guatrın hepsinin bezinin alındığı ameliyatlarda eğer sinir dalları çok iyi ayrılıp ameliyat sırasında çok iyi ayrıştırılıp çok iyi dikkat edilmezse o sinir kesilebilir. Nervus laryngeus inferior dediğimiz sinir kesilebilir ve hastada tek taraflı ya da iki taraflı ses teli felci olabilir. Buna bağlı hastada ses kısıklığı ve yutmada problemler ortaya çıkabilir.
Tedavi edilir mi peki?
Genellikle tedavi edilebiliyor. Özellikle tek taraflıysa çok yüz güldürücü tedaviler var bunda. Yani çeşitli uygulamalar var, ilaç uygulamaları var, kıkırdak destek koyma uygulamaları var, asma yöntemleri var. Çok çeşitli uygulamalarla çok yüz güldürücü sonuçlar var. Genellikle de bir yıl içinde tamamen normale dönebiliyor. Ama genellikle iki taraflı ses teli felci olmuşsa bunun tedavisi gerçekten biraz daha güç.
Peki böyle bir durumda mesela tedavi dediniz, kıkırdak desteği yapıyoruz. Kişinin sesinin tonunun etkilenmesi de söz konusu olabiliyor mu? Yoksa sadece hava giriş çıkışını sağlamaya yönelik bir tedavi mi?
Yok, ses de tamamen normale gelebiliyor. Ses de tamamen normal düzelebiliyor.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim
çok
beni davet ettiğiniz için.
Çok sağ olun.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size.
Çok sağ olun.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
Yani burada kornea'da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi üniversitede. Yaptığı dağılık için sistemi kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal ediyor.